Ayrım 20, Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 226. Tutku ve ümitsizlik sürekli olarak çatışıyor. Kötü sonla bitecek bir düello yapıyor ve hayat bittiğinde ikisi de kazanmamış oluyor. Resmi hala saklıyordu. Arthur'un evinde eski giysilerin durduğu bir sandıktaydı. Henrik Aaron'a hiç resim yollamış mıydı? Ona sormak isteyebileceği sorulardan biri de buydu. Klima boğuk bir sesle çalışıyordu ve bir sürü bacağı olan bir böcek de tavanda ağır ağır ve sistematik olarak gidip gelmekteydi. Louis bütün olup bitenleri bir daha düşünmeye çalıştı. Bütün dikkatini ve duyularını kullanarak bu sefer Henrik'in ölüm sebebi hakkında bir açıklama, bir anlam bulabilecek mi diye attığı adımları tekrar gözden geçirdi. Çok temkinli hareket ediyordu ve sanki Aaron da yanında yatıyormuş gibi geliyordu. Şimdi Louis'e yakındı. Aşık oldukları dönemde evliliklerinin başlangıcında olduğu kadar yakındı. Ve o zamanlar birbirlerinden fazla uzaklaşmamaları için elinden geleni yapardı. Louis konuşuyorlarmış veya ona mektup yazıyormuş gibi düşüncelerini Aaron'a hitap ederek toparlıyordu. Hala hayattaysa Louis'in kavramaya çalıştıklarını toparlayacak ve onun kafasında henüz belli belirsiz kuşkular halinde olan kurguyu ortaya serecekti. Henrik içinde bir sürü uyku ilacıyla Stockholm'daki yatağında öldü. Pijama giymişti ve yatak örtüsü çenesine kadar çekilmişti. Bu Henrik için yolun sonuydu ama hikaye devam ediyor muydu? Ölümü uzun bir zincirin tek bir halkasından başka bir şey değil miydi? Burada, Afrika'da, Şai'de ölenlerin arasında bir şey bulmuştu. Onu kısa süreliğine mutlu etmiş ve ya Nazri'nin dediği gibi depresyonun yerini korku almıştı. Ama bir de öfke faktörü vardı. Henrik'in isyan etme isteği vardı. Neye isyan? Kendi içindeki bir şeye mi? Fikirlerinin, beyninin Dallas cinayetinden sonra Kennedy'de olduğu gibi çalınacağı veya saklanacağı düşüncesine mi? Yoksa başka birinin beynine zorla girmeye çalışan kendisi miydi? Louis zorlamaya devam etti. Suey çevresindeki ormanlarda bazen geçit vermeyen kırık dalların ve taze fidanların arasında yürümeye çalışmak gibiydi. Bir de Barcelona'da kimsenin bilmediği bir evi ve bir sürü parası vardı. AIDS'e yakalanmış kişilere yapılan şantajlar hakkında makaleler topluyordu. Giderek daha fazla korkuyordu. Niçin korkuyordu? Tehlikeli sularda yüzdüğünü çok geç fark ettiği için mi? Görmemesi gereken bir şey mi görmüştü? Biri onu tanımış veya niyetini mi anlamıştı? Eksik olan bir şey vardı. Henrik etrafında bir sürü insan olduğu halde daima kendi başınaydı. Nazrin, Lucinda, Nuno da Silva, arkadaşlığına anlam verilemeyen Lars Håkansson. Ama yine de o hep yalnızdı. Bu insanlar yazılarında nadiren geçiyordu. Onlardan neredeyse hiç söz etmiyordu. Başkaları da olmalıydı. Henrik yalnızlığı seven biri değildi. Peki öteki insanlar kimdi? Barcelona'da mıydılar yoksa Afrika'da mı? Bana sık sık gerçek dünyanın dört bir yanında yandaşlar bulmaya imkan veren elektronik dünyanın mucizelerinden söz ederdi. Louis ikna olmamıştı. Buz fazla inceydi ama yine de devam etti. Çok sabırsızım. Doğru dürüst dinlemeden konuşuyorum. Yeni parçalar aramaya devam etmeliyim. Parçaları bir araya getirip bir anlam çıkarmaya çalışmak için vakit var daha. Restorandan getirdiği şişeden biraz su içti. Tavandaki böcek gitmişti, gözlerini kapattı. Telefonun sesiyle uyandı. Baş ucundaki komodinde yanıp sönen ışıklar ve titreşimler vardı. Yarı uykulu şekilde cevap verdi. Bir parazit vardı, birisi dinliyordu, sonra hat kesildi. Saat gece yarısını biraz geçmişti. Louis doğrulup oturdu. Kim aramıştı onu? Sessizliğin kimliği yoktu. Otel barındaki müzik belli belirsiz duyuluyordu. Oraya gitmeye karar verdi. Bir iki kadeh şarap içerse tekrar uyuyabilirdi. Bar hemen hemen bomboştu. Bir köşede genç bir Afrikalı kadınla oturan yaşlıca bir Avrupalı erkek vardı. Louis tedirgin oldu. Şişman adamı çıplak olarak en fazla 17-18 yaşındaki siyah kadının üstünde hayal etti. Lucinda da böyle şeylere mi maruz kalmıştı? Henrik de onun şu anda gözlemlediği şeyleri mi görmüştü? Hiç ara vermeden iki kadeh şarabı bitirdi, faturayı imzaladı ve bardan ayrıldı. Rüzgar hafifçe esiyordu. Yüzme havuzunu ve otelin camlarından vuran ışıklarla aydınlanan bölümü geçti. Hayatında hiç böyle bir gökyüzü görmemişti. Sonunda güney haçını gördüğünü düşündü. Aaron bir keresinde bunu güney yarıkürede denizcilerin kurtarıcısı diye tarif etmişti. Böyle beklenmedik bilgilerle Louis'i hep şaşırtırdı. Henrik de ara sıra beklenmedik şeylere aşırı bir ilgi duyardı. 9 yaşındayken okuldan kaçıp Kırgızistan steplerindeki vahşi atlara gitmekten söz ederdi. Ama sonradan annesini tek başına bırakmamak için evde kalmaya karar vermişti. Başka bir seferinde de gayet açık ve net olarak kendi başına denize çıkıp yelken kullanmayı öğrenmek istediğini beyan etmişti. Rekor sürede dünyayı yelkenle dolaşmak veya böyle bir macerada hayatta kalabileceğini kanıtlamak için değil. Onun hayali hiç karaya çıkmadan teknede tek başına 10, hatta belki 20 yıl yaşamaktı. Louis'in acısı geri gelmişti. Henrik ne yelken kullanmış ne de Kırgızistan steplerindeki vahşi atları görmeye gitmişti. Ama birisi ona kefen niyetine pijama giydirdiğinde iyi insan olma yolundaydı. Artık kumsaldaydı, sular yükselmişti, dalgalar kıyıya vuruyordu. Az önceki balıkçı tekneleri karanlık tarafından yutulmuştu. Louis sandaletlerini çıkarıp kıyıya yürüdü. Havanın sıcaklığı aklına Peloponnesos kaymasına yol açtı. Şu an içinde bulunduğu dalgadan bunalıyor, tozlu mezarlardaki işine, meslektaşlarına, hevesli ama dikkatsiz öğrencilere, Yunanlı dostlarına hasret duyuyordu. İçinden Mitsos'un evinin önünde durup köpek avlamaları ve melankolik Yunan müziği çalan gramofon eşliğinde sigarasını tüttürmek gelmişti. Ayağının üstünden bir yengeç geçti. Uzaktan Maputo'nun ışıklarını görebiliyordu. Tekrar Aaron'u düşündü. Işık karanlık suların üstünde çok uzaklara erişebilir. Işığı senden kaçabilen veya giderek yaklaşan bir gezgin olarak düşün. Işıkta dostunu da düşmanını da görebilirsin. Aaron bir şey daha demişti ama ne olduğunu hatırlayamadı. Nefesini tuttu. Gecenin karanlığında duran, onu izleyen biri vardı. Arkasına döndü. Uzaktaki bardan yansıyan ışıklar karanlığı deliyordu. Louis korkudan kas katı kesilmişti. Kalbi küt küt atıyordu. Bağırmaya başladı. Otelden ona doğru gelen fenerleri görene kadar tiz bir sesle bağırmaya devam etti. Fenerlerden birini ona tuttuklarında farlara yakalanmış bir hayvan gibi donup kalmıştı. Ne oluyor diye bakmaya iki erkek gelmişti. Biri resepsiyondaki genç çocuk, diğeri de barmenlerden biriydi. Niye bağırdığını sordular. Yaralanmış mıydı, yılan mı ısırmıştı? Louis ancak başını sallayabildi. Resepsiyondaki çocuğun fenerini aldı ve kumsalı taradı. Kimse yoktu. Ama az önce biri vardı, bunu hissetmişti. Otele döndüler. Resepsiyon görevlisi odasına kadar eşlik etti. Louis bütün geceyi uyanık geçirmeyi düşünerek yatağa uzandı. Ama bir süre sonra uyudu. Rüyalarına Apollo körfezindeki kırmızı papağanlar giriyordu. Yığınlar halinde koca bir filoydular ve kanat çırpışları tamamen sessizdi. 17. Kısım. Yemek salonuna indiğinde gökyüzü nemli bir pusun ardındaydı. Resepsiyonda daha önce görmediği bir adam vardı. Z olup olmadığını sordu. Adam Jose dedi. Kısaca Z. Louis Lucinda'dan söz edip adada resim yapan biri var mı diye sordu. Olsa olsa Adelinho'dur. Adada başka resim yapan yok. Maputo'dan tonla boya ısmarlayan da yok. Yıllar önce kendi karışımı olan boyaları kullanırdı. Köklerden, yapraklardan ve topraktan elde ederdi. Güzel resimlerdir. Yunuslar, dans eden kızlar, bazen de insanın midesini bulandırabilecek çarpık yüzler. Nerede oturuyor? Yürümek için çok uzak ama Ricardo, yani dün sizi havaalanından alan adam, ufak bir ücret karşılığında götürür. Adelo'yu görmek için memnuniyetle öderim. Adelinho, adını öğrenin. Resimleri rağbet görmeye başladığından beri pek havalı oldu. Ricardo'ya bir saat sonra burada olmasını söylerim. Kahvaltı için bana yarım saat yeter. Ama Ricardo'ya yetmez. Güzel bir kadını bindireceği zaman eski cipinin pırıl pırıl olmasını ister. bir saat sonra girişin önünde sizi bekliyor olacak. Louis kahvaltısını dışarıda ağaç gölgesindeki bir masada yaptı. Havuzda ağır ağır kulaç atarak yüzen bir adam vardı. Bakımsız bir köpek gelip ayağının dibine yattı. Afrika tazısı. Çocukken oynadığım köpekleri hatırlatıyor. Şimdi senin kadar kıllı bir babam var. Havuzdaki adam çıkmıştı. Louis bir bacağının diz altından kesilmiş olduğunu gördü. Adam zıplayarak yanında takma bacağının durduğu şezlonga gitti. Yalın ayak olan garson Louis'e biraz daha kahve isteyip istemediğini sordu. Sonra başıyla havuzdan çıkmış olan adamı gösterdi. Yıl boyu her gün yüzer, hava soğukken bile. Bu ülkede hiç soğuk oluyor mu? Garson kederli gibi görünüyordu. Temmuz'da geceleri 5 derece olabiliyor, donuyoruz o zaman. -5 mi? Garsonun yüz ifadesini görünce bu soruyu sorduğuna pişman oldu. Adam fincanına kahve koyup masadaki birkaç kırıntıyı süpürdü. Köpek dökülenleri anında yuttu. Şezlong'daki adam da bacağını takma işini tamamlamıştı. Garson Albay Ricardo önemli adamdır, şoförümüzdür. Bir sürü savaşa katılmış dedi. Ama kimse tam olarak bir şey bilmiyor onun hakkında. Bazıları sarhoş olup tren yolundan geçtiğini ve bacağını orada kaybettiğini söylüyor. Ama insan hiç emin olamıyor. Albay Ricardo özel biridir. Cipini çok temiz ve bakımlı tutarmış diye duydum. Garson öne eğilip sır verir gibi, Albay Ricardo kendini temiz ve bakımlı tutma konusunda çok titizdir dedi. Ama arabası kirli diye çok fazla şikayet alır. Louis faturayı imzalayıp albayın oteline girişine doğru gidişini izledi. Artık giyinmiş olduğu için bir bacağının takma olduğu hiç belli değildi. Albay Ricardo Louis'i otelin önünde bekliyordu. 70 yaşlarındaydı, dinçti, teni güneş yanığıydı ve kır saçları düzgünce taralıydı. Louis kanında birkaç damladan fazla siyah olan bir Avrupalı diye düşündü. Aile geçmişinde hiç kuşkusuz çok ilginç şeyler vardı. Albay İngilizceyi İngiliz aksanıyla konuşuyordu. Anladığım kadarıyla Bayan Cantor bizim ünlü Rafael'i görmek istiyormuş. Buna memnun olacaktır. Özellikle hanım misafirleri pek sever. Louis öndeki yolcu koltuğuna oturdu. Albay takma bacağını gaz pedalında kullanıyordu. 1 metre boyunda otların arasından adanın güneyine doğru giden toprak yol boyunca ilerlemeye başladılar. Albay cipi sarsarak kullanıyordu ve yol çamur banyosu haline geldiğinde bile yavaşlama gereği duymuyordu. Louis yerinden fırlamamak için 2 eliyle birden sıkıca tutunuyordu. Ön konsoldaki göstergeler ya 0'ı gösteriyordu ya da okunamaz hale gelmiş hız ve sıcaklık haneleri arasında titreşiyordu. Zırhlı bir araçta olmak gibiydi. Yarım saat sonra albay yavaşladı. Adanın ormanlık bir yerine gelmişlerdi. Louis ağaçların arasında alçak kulübeler görebiliyordu. Albay Ricardo eliyle gösterdi. ''Sevgili Rafael'imiz orada oturuyor. Ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman alayım sizi?''
''Yani beklemeyecek misiniz?''
''Bekleyecek kadar genç değilim. Birkaç saate kadar gelir alırım sizi.'' Louis etrafına bakındı ama hiçbir yaşam belirtisi göremedi.
''Evde olduğundan emin misiniz?''
''Sevgili ihtiyar Rafael'imiz İnhaka'ya 1950'lerin sonunda gelmişti. Bugünlerde Belçika Kongosu olarak bilinen ülkeden kaçmıştı. O zamandan beri adadan ayrılmadı ve evinden de pek çıkmadı.'' Louis cipten indi, Albay Ricardo şapkasını çıkarıp selam verdikten sonra bir toz bulutu çıkararak gözden kayboldu. Motor sesi uzaklaşmıştı. Louis tam bir sessizlikle kuşatılmış durumdaydı. Ne kuş sesleri, ne kurbağa ötüşleri, hatta ne de rüzgar vardı. Belli belirsiz bir aşinalık hissi duydu ve sonra İsveç'in kuzeyindeki derin ormanları hatırladı. Orada da mesafe ve sesler var olmayı kesebiliyordu. Tam bir sessizlikle kuşatılmış olmak ciddi bir yalnızlık demekti. Norveç dağlarında yürüyüş yaparken Aaron'un söylediği sözlerdi bunlar. Sonbahar başıydı. Etrafa pas kahverengisi renkler hakimdi ve Louis hamile olduğundan kuşkulanmaya başlamıştı. Ryukan dağlarında konuşuyorlardı. Bir gece bir dağ gölünün kıyısında çadırlarını kurmuşlardı.
Aaron işi aşırı, neredeyse dayanılmaz yalnızlığı getirene kadar konuşmuştu. Louis o sırada fazla dikkat etmemişti. Aklı hamile olma ihtimalindeydi. Fakat Aaron'un sözlerini anımsıyordu. Etrafta onu aldırmadan otlayan birkaç keçi vardı. Ağaçların arasındaki kulübelere giden patikada yürümeye başladı. Açık kum bir alanın etrafı kulübelerle çevriliydi. Sönmekte olan bir ateşin közleri parıldıyordu. Hala görünürde kimse yoktu. Sonra Louis kendisini izleyen bir çift gözü fark etti. Verandanın birinde oturan bir adam vardı. Sadece başından yukarısı görünüyordu. Adam ayağa kalkıp eliyle Louis'i çağırdı. Louis daha önce hiç bu kadar siyah birini görmemişti. Adamın teni o kadar karaydı ki mor hissi veriyordu. Şimdi verandadan inmişti, yalın ayak, devasa biriydi. Duraksayarak kelimelerin İngilizce karşılıklarını arayarak konuşmaya başladı. İlk sorusu Fransızca bilip bilmediği olmuştu.
''Dilim daha iyi dönüyor Fransızcaya. Herhalde Portekizce bilmezsiniz.''
''Fransızcam da pek iyi değildir.''
''O zaman İngilizce konuşuruz. Hoş geldiniz Bayan Cantor. Adınızı beğendim. Louis. Suya düşen bir şeyi hatırlatıyor. Güneşin yansımasını. Bir tutam turkuazı.''
''Adımı nereden biliyorsunuz? Geleceğimi nasıl öğrendiniz?''
Adam gülümseyip Louis'i verandadaki koltuğa buyur etti.
''Adalarda sır saklanmaz.''
Louis koltuğa oturdu, adam ayakta durmuş, tepeden tırnağa onu süzüyordu.
''Konuklarım da parazit olmasın diye suyu her zaman kaynatırım. Yani ikram edeceğim hiçbir şey tehlikeli değildir. Belki de bir yudum Roma konyağı istersiniz. İyi dostlarımdan biri İtalyandır, Giuseppe Lenate. Ara sıra beni görmeye gelen dost canlısı bir adam. Sorumlu oldu, bütün o denizcilerden bıktığı zaman bu adada huzur bulmaya gelir.'' Anakara'da yol inşaatı yapıyorlar. Gelirken de Roma konyağı getirir. Karşılıklı sızana kadar içeriz. Sonra Albay Ricardo onu havaalanına götürür. Maputo'ya uçar ve bir ay sonra tekrar gelir.
Ben konyak içmem.
Adelino denen dev küçük karanlık evinde gözden kayboldu. Louis İtalyan denizcisini düşündü. Acaba geceyi Lucinda'nın barında geçirenlerden biri miydi? Belli ki Maputo küçük bir dünyaydı. Adelino iki bardak suyla döndü.
''Herhalde resimlerimi görmeye geldiniz.''
Louis bir anda Henrik'ten şimdilik söz etmemeye karar verdi.
''Resimlerinizden Maputo'da tanıştığım bir hanım bahsetmişti.''
''O hanımın bir adı var mı?''
Louis yine açık konuşmaktan çekindi. ''Giulietta.''
''Bu isimde birini tanımıyorum.
Mozambikli biri mi, siyah bir kadın mı?''
Louis başıyla onayladı.
''Siz kimsiniz? Durun, nereli olduğunuzu tahmin edeyim. Alman mısınız?''
''İsveçliyim.''
''Oradan beni görmeye gelen bir iki kişi vardır, onlar da sık gelmez.''
Yağmur başladı, Louis sabahki sisin bütün inhakayı kaplayan bir buluta dönüştüğünü fark etmemişti. Daha ilk damlasından şiddetli bir fırtına olacağı belliydi. Adelino verandanın damını incelerken kaşlarını çattı ve başını salladı.
''Yakında bu dam çökecek. Oluklu saç paslanıyor, sazlar çürüyor. Afrika'da dayanıklı ev yapmak mümkün değil.''
Ayağa kalktı ve eliyle içeri gelmesini işaret etti. Ev büyük bir odadan ibaretti. Bir tane yatak, kitap rafları, duvarlarda sıra sıra resimler, birkaç tane oyma iskemle, tahta heykeller ve halılar vardı. Adelino resimleri yere indirip masaya, yatağa ve iskemlelere dayayarak göstermeye başladı. Sunta levhalara yapılmış yağlı boya çalışmalarıydı. Formlar ve desenler coşkulu, naifti. Gerçeği taklit etmeye çalışan bir çocuk yapmış izlenimi uyandırıyordu. Zeynep'in dediği gibi yunuslar, kuşlar, kadın yüzleri vardı. Louis Adelino'yu anında Kuzey İsveç ormanlarındaki babasını ve günden güne büyüyen oyma galerisini tamamlayacak bir yunus ressamı olarak tanımladı. Resimlerdeki yunuslar ve yüzler yaşıyordu ve gelecek kuşaklara da hitap edecekti. Fakat babasında da yunus ressamında olmayan sanat yeteneği vardı.
''Hoşunuza giden bir şey var mı?''
''Yunuslar.''
''Ben berbat bir ressamım, yetenekli filan değilim. Sakın bunu bilmediğimi sanmayın. Perspektifi bile doğru dürüst veremiyorum. Ama kimse resim yapmayı bıraktıramaz bana.''
20. ayrımın sonu. Sayfa 235.